Merhabalar. Kırmızı pano, kırmızı pano. Bu akşam panomda ne asılı? Bu akşam panomda Kutay Duyulan var benimle. Ben Arda Güney'im. Hoş
Merhabalar.
geldin Kutay.
Hoş bulduk.
Bugün ilk çekimimizi yapıyoruz. Kırmızı panonun ilk bölümünü. Normalde panomda ne var derken bu hafta konuşacağımız şeyleri söyleyeceğim. Öyle düşündüm ama bu bölüm ilk bölüm olduğu için direkt olarak konuşacağımız konuya girmeden önce bir podcast hakkında ne yapmak istediğimiz hakkında konuşmak istedim. O yüzden ne yapacağımızı sonra söyleyeceğim. Kutay'a vereyim sözü. Kutay, ne yapmayı düşünüyorsun? Nasıl bir yolda ilerlemesini istiyorsun Kırmızı Panon'un?
Yani ağırlıklı olarak film, dizi ve bazen de işte kitap olsun, oyun olsun. Böyle genel olarak eğlence unsuru olarak görülen ögeleri daha çok böyle inceleyerek, daha çok biznesini sevmişiz veya belki insanların da sevebileceği yönlerini göstererek aslında anlatılmak istenenle işte biz ne anlamışız? Bunları irdelemeyi düşünüyoruz da. Yani en azından şahsen ben öyle düşünüyorum. Hani ilk başlarken de filmle başlayalım dedik. Hem de popüler bir film. Aslında hani popüler bir yönetmenin, bilmiyorum siz hani izleyiciler ne kadar biliyorsunuz ama hani iyi biraz popüler bir filmi.
Evet.
Big Fish'le başlamayı düşündük Tim Burton'dan.
Evet, Tim Burton'dan Big Fish bu hafta panomuzda asılı. Evet, Kutay'ın da dediği gibi biz kendimiz zevk aldığımızı düşündüğümüz içerikleri sizinle paylaşacağız bu podcast serisinde. Kendimiz ne düşünüyoruz, onlar hakkında konuşacağız. Film sadece tabii ki filmler ana konuşmamıza yön verecek şey olacak. Bir filmin size düşündürdüğü fikirlerden yola çıkarak birden fazla şey geliyor önümüze. Filmlerin bize düşündürdüğü şeylerden yola çıkarak da herhalde bir sürü konuyu bir de diyeceğiz bu podcast serisinde. Fikirlerimizi paylaşacağız sizlerle birlikte. O zaman başlayalım mı?
Başlayalım. İlk birkaç hani dakika en azından belki bu filmi izlememiş ve ilk defa hani ilk defa bizi dinlerken hani bu böyle bir filmin olduğunu öğrenmiş olan insanlar için hani filmden bahsedelim ve spoilersız olarak düşüncelerimiz neler onları biraz anlatalım. Big Fish bir baba ve oğul öyküsü aslında. Ana karakterini gençliğini Ewan McGregor'ın oynadığı Ed Bloom ve Will Bloom adındaki baba ve oğlun hikayesini anlatıyor. Hikaye genel olarak Ed Bloom karakterinin gençliğinde yaşadığını söylediği öyküleri anlatması üzerinden geçerken kahramanımız Ed Bloom'un yaşadığı hikayeleri izliyoruz. Bu arada protagonistimiz Will Bloom ise bu hikayelerin yani çünkü hikayelerin gerçek olmayacağını düşünüyor. Çünkü izlediğinizde siz de göreceksiniz. Bunlar abartı hikayeler. Ve protagonistimiz gerçek hikayeyi arıyor. Ararken filmin işte ilerleyişinde bir noktada bunun spoiler diye düşünmüyorum. Edward Bloom'un ölüm döşeğine düştüğü ve yavaş yavaş hastalandığı bir dönemde Will tekrardan babasının yanına geliyor ve hikayeleri anlatmaya devam ediyor Edward. Biz de o hikayelerini izliyoruz. Sonunu söylemeyelim ama çok duygusal ve çok güzel bir film. Şahsen duygusallığını ben çok iyi verdiğini düşünüyorum.
Aynen öyle. Yani hep çekişmelerle geçen bir baba oğul ilişkisinin son hesaplaşması gibi. Filmde artık bu son hesaplaşmada ana karakterimiz ve ailenin babası olan karakterin artık hikayelerinin tamamını biz etraflıca öğrenerek aslında hikayelerin arkasındaki gerçeği neden böyle anlatmayı seçtiğinden tutun da adamın bütün hayatını derinlemesine anlıyoruz filmin gidişatında. Güzel bir film.
Şey olarak da hani ekstra bir yan şey olarak söyleyeyim. Eğer Tim Burton'dan dolayı çünkü Tim Burton'ın abartı ve genel olarak
Absürt bir çekim tekniği var, anlatışı var.
evet bazı insanları rahatsız edebilecek derecede bir tekniği var. Ama bu masalsı, yani bu buradaki bu abartı teknikler bir masalsılık katmış hikayelere, evet. Ve hani hikayelerin hani zaten gerçek olmadığını biz bildiğimiz için o abartı öğeler aslında filmin hikaye olarak anlatılan kısmını bence güçlendirmiş. Ama mesela gerçek hayatta hani o ikisi arasındaki konuşmalarda mesela çok daha sade ve yalın bir anlatım kullanmış.
Yani bence çoğu filmine göre çok daha az çekimler aracılığıyla kullandığı, yani çekimler sonucunda yarattığı absürtlük filmde. Zaten filmdeki bütün hikayelerin size gerçek dışı olduğunu anlatarak söylediği için çekimlerin o kadar da rahatsız edici boyutlara ulaşacağını düşünmüyorum böyle şeyler rahatsız olan izleyiciler için. Yani öyle hassasiyet olacağını düşünenler de Kutay'ın dediği gibi rahatlıkla izleyebilir bence de.
Evet. Arda, nereden başlayalım? Evet. Spoilerlı
kısmı. Nereden başlayalım? Evet, ben de onu diyecektim. Daha önce konuşmamıştık ama bütün podcast'i spoilersiz devam ettiremeyiz. Sonuçta filmi etraflıca konuşmaya geldik. Bence başlayabiliriz şimdi spoilerlı bölüme.
Tamam. Sen moderatör olarak yönlendir bizi. Onun tamam.
O zaman arkadaşlar şimdi söyleyelim. Bu dakikadan itibaren film hakkında spoilerlı incelemeye başlayacağız. Peki o zaman ben filmin gidişatıyla ilgili aklımı kurcalayan soruları sırasıyla yazmış ve başlamışım. Şimdi ilk önce filmin tabii tamamında geçen bir baba-oğul ilişkisi var filmde. Yani filmin en başında yani bir babayı değerli kılan ne? Tamam, belki bir baba bir evin huzurunu, ailenin ekonomik gidişatını yaşanılabilir boyutta kılacak şekilde aileye destek sağlayabilir. Fakat sen babanı gerçekten doğrudan tanımadığın sürece babanı sevebilir misin? Veya bir insanı doğrudan tanımadığın sürece onunla sağlıklı bir ilişki kurabilir misin? Sorusunu düşünüyorum bu film bana. Sen ne dersin? Bu film ne kadar bunu yansıtmış sence?
Yani dediğin gibi işte Edward genel olarak hayatını, hani hayatının o yalın ve sıkıcı kısımlarını hiçbir zaman anlatmıyor. Her zaman abartı yerlerinden bahsediyor. Oğlu Will de bu hikayeleri çok fazla dinlemiş. Yani çocukken bunlardan keyif alarak
inanarak dinlemiş gerçek, bu hikayeleri.
Evet, ama gerçekleri hiçbir noktada öğrenemiyor bir yaşına gelene kadar ve öğrenemedikçe bu gerçeklerin daha da peşine düşüyor işte. Hani bunu o noktada filmin protagonisti yapıyor Will'i. Çünkü Will gerçekleri öğrenmeye çalışıyor aslında.
Aynen öyle.
Ve babasıyla aslında aralarında bir gerginlik oluşuyor bu yüzden. Çünkü Will her zaman bu abartı hikayelerle kendi üstüne şeyi çektiğini düşünüyor babasının. Dikkati ve bütün odağı kendi üzerine çektiğini ve hiçbir zaman gerçeği anlatmadığından dolayı hep babasına karşı bir kırgınlığı, bir şey var ve babasını hani kendi büyüme sürecinde yanında olmadığını ama kendini mükemmel biri gibi sürekli yansıttığından da rahatsızlık duyduğunu söylüyor sürekli. Yani çok anlaşılabilir bir şey. Eğer ki babasız, yani babası uzakta ve babasından uzakta büyümüş insanların çok da anlayıp çok da bağ kurabileceği bir sıkıntı yaşadığı.
Yani ama ben bir yandan da burada Will'in babasına hak veriyorum. Çünkü yani o mesela filmin sonundaki bir sahne vardı ya, doğumum hakkındaki gerçek hikayeyi bilmek istiyorum diye babasının doktor arkadaşıyla konuştu. Aslında gerçek hikaye gerçekten de çok sıkıcı ve babası o doğuma bile gidememiş. Ve belli ki filmin bazı yerlerinde bu adam Amerika'nın zorlu bir ekonomik süreçten geçtiği bir dönemde hayatını sürdürmüş ve genel olarak büyük ihtimalle hayatı bu monotonlukta ve bu heyecansızlıkta. Yani adamın aslında yaşamak istemediği bir hayatı yaşamak zorunda kalmış. Ve bu adam bu hayatından bence bu yalanları ve hikayeleri nedeniyle kaçıyor. Yani kendi hayatını kendi gözlerinde güzel görebilmek için, yani belki ailenin, belki etrafındakilerin senin gerçekliğine ulaşmasını engellemek zalimce gelebilir bazıları için, kötü bir şey olarak gelebilir ama yaşamak istemediği bir hayattan kaçıyor bunu yaparken de. Karakterimiz kendini kurtarmaya çalışıyor. Ben bu yandan da ona hak veriyorum. Bir parça da olsa. Yani, ne kadar oğluna haksızlık yapmışsa.
Yani şimdi aslında hani böyle anlatması, hani tabii ki yani onun açısından iyi bir şey ama bir oğul olarak da her zaman gerçeği bilmek istersin. Mesela hani o noktada bile aslında hani ben şey gibi hissettim biraz. Yani Will'e söylenen, doktorun söylediği, Doktor Bennett'in söylediği olsun hani biraz da bize söyleniyor gibi hani böyle sıkıcı bir hikaye de var. Yani bunu da şey yapabilirsin, bunu da anlatabilirdim diyor. Ama böyle eğlenceli bir hikaye de var. Hani hangisini tercih edersin gibi de biraz da bize izleyiciye
İzleyiciye de
yönetilmiş. Evet, öyle bir soru gibi geldi. Bir de mesela hani Edward'ın neden böyle bir anla, yani neden böyle bir yola gittiğini de şeyden hani biraz sinyallerini veriyor. İşte kasabaya baktım ve şey dedim diyor. Too small for my ambition dedim diyor. Hani benim hırslarım için çok daha küçük bir kasabaydı diyor. Yani herif aslında hayatı boyunca çok daha böyle işte iyi yaşamlar yaşamak isteyen, iyi yaşamdan kastım böyle daha
Daha büyük işler
işte
başarabileceği yani.
evet. Öyle şeylerde bulunmak istemiş ve hep orayı amaçlamış ve hayatının da aslında öyle olmasını istemiş ve hani sonunda da aslında bıraktığı mirasta şey diyor. Hani Will de kendi çocuklarına o hikayeyi anlatmaya başladığında aslında babasının o hikayeleri ölümsüz oluyor bir noktada ve
Ve
kendisi de
babasının kendisi ölümsüz
ölümsüzleşmiş oluyor.
oluyor. Evet.
Evet. Nasıl sonunda Big Fish'i bırakıyorlar şeye ve tamamen işte Dokyanus'ta kayboluyor. Onun gibi olmuş ve hani ölümsüz olmuş aslında bir noktada.
Yani bence burada yine de bir insanın kendisini nasıl tanıtılmak istediğine karar vermesi ve diğerlerinin de buna saygı duyulması gerektiğini anlatıyor bence filmin sonunda. Böyle hikayelerim vardı, ben kendimi böyle tanıtmak istedim ve beni böyle kabul etmelisiniz diyerek ölüyor bu insan. Kendi ölümünü bile gerçek olarak kabul etmiyor ve hikayeleştirerek kendini anlatılmasını istiyor. Hayatının her anında insan kendini nasıl yansıtmak istiyorsa öyle yansıtmalı ve bu kararına da saygı duyulmalı mesajını çıkardım ben filmin sonunda.
Evet çünkü yani hani hayata sonuçta bakıldığında sen en kötü durumunda hani ölüm döşeğindeyken bile eğer ki hayatına öyle inanırsan ve öyle hayatını öyle yaşamışçasına inanırsan hani yani sonuçta gerçeği değiştirmiş olmayacaksın ama kendi gerçeklerini değiştirip kendine bir mutluluk da sağlamış olacaksın.
Aynen öyle.
Yani, sonunda Will de ayak diretmiyor mesela ve hani babasına gerçekten o zaman anlattığı o hikayeyi Will de anlatıyor ve nasıl öldüğünü işte şey yapıyor, söylüyor.
Evet.
Güzel bir son olmuş. Hani şahsen çok yani çok duygu yüklü bir sonmuş
Son olmuş,
ama ben
evet.
hani o kadar da hani mesela gözüm dolmadı, şey olmadı. Çünkü bu kadar şey bir baba oğul ilişkisi yaşamadım. Hani nasıl diyeyim? Yani babamla tabii ki aramda çok yakın bir ilişki oldu her zaman
Tabii
ama
herkesin yani
hani
olmuştur şanslı olan.
ama hani bu raddeye gelmedi hiçbir zaman. Hani babamı böyle bir noktada görmedim ve yani o nokta öyle bir şey de beni etkilemedi açıkçası ama hani kendini şey yapabilen, yansıtabilen ve kendinde onu görebilen insanları çok ağır bir şekilde etkileyecek gibi geldi bana.
Evet. Ben de dediğin gibi babamla öyle derinden bir ilişkiye ya da öyle o sahnenin bana baba oğul ilişkisi nedeniyle duygu yükleyeceği bir ilişki yaşamadım babamla. Ben o sahnede ağladım ama benim ağlama sebebim ya o adamın ölümünün bile hikayeleştirerek anlatma isteğiydi. Yani ya bazı insanlar ne kadar parlak olsa da ki o ana karakterimiz gerçekten çok parlak, çok büyük işlerin altından kalkabilecek cesarete ve yeteneğe sahip bir insan fakat hayatın bazen karşısına çıkarttığı şeyler nedeniyle hayallerini kurduğu gibi bir yaşamı, bir mutluluğu elde edememiş bir adam. Ve ölürken bile bu mesajı vererek ölmesi beni çok etkilemişti filmin sonunda. Yani bir de oyunculuklar da güzeldi ve o duyguyla empati kurabildiğimi düşündüğüm için bir an duygusallaştım ben de.
Evet.
Dediğim gibi baba oğul ilişkisi nedeniyle de gerçekten böyle sıkıntılı bir baba oğul ilişkisi çeken bireyleri de çok etkileyecektir. O onun dışında.
Filmin sonundaki şeydi komik yani şey olarak hani komik değildi ama cenazeye gelen aslında insanlara bakıldığında aslında babasının hikayelerinde hani gerçekten de alınmış parçalar var. Onları da
Evet.
görüyorsun. Orada
Evet,
devin
tabii,
gelmesi
o
şey.
devin gelmesi, ikizlerin gelmesi.
Gerçekten alınmış parçalar var ve onlardan böyle bir hikaye
Ama evet,
çıkartmak
onlardan
hani.
esinlenerek kendi hayatını yeniden yazmış neredeyse. O zaman benim buradan yola çıkmak istediğim belli bir konu var. Bu hikaye olarak anlatılan ve aslında gerçek olmayan hayatlar şu an bence filmin o zaman çekildiği yıllardan daha çok günümüzün problemlerinden birini daha iyi yansıtıyor. Tabii Tim Burton bunu öngörerek mi bu filmi yapmak istemiştir bilmiyorum ama bence şu an sosyal medyanın hayatımıza girmesi ve bu yoğun stresli iş yaşantılarıyla birlikte geçirilen hayatta insanlar aslında yaşamak istedikleri hayatları, olmak istedikleri karakterleri medya aracılığıyla sanal dünyada gerçekleştiriyor gibi geliyor bana. Bu çağın problemlerine de değinen bir film olarak geliyor bana bunu düşününce. Bunun hakkında konuşmak istiyorum ama istersen bunun hakkında konuşmadan önce filmde senin de gözden çarpan bazı ayrıntılar olabilir. Spectre bence çok ilginçti. Onun hakkında da konuşabiliriz. Sen neyi seçmek istersin?
Ya filmin ben hani öncelikle şeyinden bahsetmek istiyorum. Yani kaç sahnesi vardı mesela şey sahnesi. İşte aşık olduğu kadını ilk gördüğü sahnede patlamış mısırlar
Doğru.
falan. Bütün her şey donuyor ve işte diyor ki zaman bir anda durur diyor ama sonra tekrar başladığında çok hızlı gider diyor ve bir anda kaybediyor kadını. Ondan sonra kadınla işte tekrardan tanıştığı noktada şey oluyor. Kadınla tekrardan böyle bir araya geldiği noktada şey olmaya başlıyor. Nasıl söyleyeyim? O çiçek sahnesi özellikle, çiçeklerin öyle konması hani çok güzel bir sinematografik olarak çok güzel ve çok da romantik bir sahneydi. Çok da etkileyici bir sahneydi bence. Hani benim aklımda sinematografik olarak bıraktığı şeyler de çok iyi. Mesela son sahnede işte
O
nasıl göldeyken oradan
evet,
ışığın vurması falan çok
ışığın vurması,
güzel
herkesin
detaylı.
o gölün etrafına toplanması çok güzel bir sahneydi.
Evet.
O zaman
Şey var mesela bir de son söyleyebileceğim. İşte en başında gittiği Spectre dediğin işte o kasabanın. Sonradan endüstriyelleşmenin ve kapitalizmin hani orada gözüküyor. İlk başta banka falan hiçbir şey yokken orada. Sonra bankalar gelmiş ve şehir tamamen batmış böyle. Her yer
Evet.
kötü bir noktaya gelmiş. Yani endüstriyelliğin ve kapitalizmin aslında şeye insanlığa yani faydası değil de zararlarının çok fazla olduğu ve oraları hani yok edecek dereceye getirdiğini göstermesi bence yani çok güzel bir mesajıydı filmin.
Evet.
Ve hani böyle çok da göze sokulmadan küçük küçük böyle işte bankaların kapatılması, her yer işte iflas etmeye başlıyor. Onları gösteriyor.
Bir de mesela o,
Güzeldi bence.
evet, o Spectre konusundaki o liste beni çok etkilemişti. Sen buraya erken geldin demişti ilk geldiğinde, sonra geldiğinde geç geldin demişti. Bence Spectre'ın o filmde sembolize etmek istediği şey bir insanın artık hayatını durağanlığa, yani kendisini mutlu edecek, kendisini konfor edecek şeylerle sardığı ve artık hayatını öyle devam ettirdiği aşamaya işaret ettiğini düşündüm. Ama bizim karakterimiz Aspectra ilk geldiği zamanlarda o durağanlığa girmeye henüz hazır olmayan bir kişiydi. O durağanlığa girmeden önce daha yapması gereken, altından girip çıkması gereken bir sürü iş, daha tatması gereken bir sürü macera, bir sürü farklı deneyim vardı. Ve ben de o kasabanın batışının da bu kapitalizmdeki değişimi, hareketliliğe, belki de hayatın mücadelesine ve acımasızlığına alışkın olmayan, durağan ve konforla kaplı bir kasabanın yıkılışını, kapitalizmin artık böyle bir hayatı belki de Amerikan toplumunda sürdürülebilir kılmadığını göstermek için de olmuş olabileceğini düşündüm. Belki de ben çok abartmışımdır ama oradaki Spectre'ın vermek istediği o huzur ve artık durağan hayat mesajının güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten bazı insanlar öyle hayatlarla kendilerini tatmin edebilirler fakat ana karakterimiz gibi hayatta bundan daha fazlasını isteyen, çok daha zor koşullarda olsa da yine de bir şeyler başarmak isteyen, bir şeyler deneyimlemek isteyen, bir şeyleri başaramasa da bu başarısızlığıyla birlikte yeni şeyler yapmak isteyen insanları sembolize etmişti ve bence böyle bir insan olmak, böyle bir insan olmanın değerini de zaten film bize gösteriyor.
Evet. Ben de katılıyorum dediklerine. Hani şey olarak da işte dediğin gibi ilk başta geldiğinde erken geldin, sonra geldiğinde geç geldin. Yani aslında hayat koşuşturmacasında şeyi de gösteriyor. Hayat koşuşturmacasında bazen işte zamanı geldiğinde de kaçırdığımız ama bazen de zamanı erken olan şeylerin işte yapamıyoruz ve hayatımızın içinden akıp gidiyor yani. Hayat koşuşturmacası içinde kaybolup gidiyorlar. Onu da
Aynen öyle.
göstermiş aslında biraz bence.
Evet, doğru dediğin gibi.
Evet, şimdi neye geçelim?
Şimdi
Sen
neye geçelim? Ha, benim film hakkında en çok konuşmak istediğim şey onu şu o filmde anlatılmak istediği hayal ettiğim hayatı, yaşadığım hayatı tercih ederek onunla kendimi tanıtmanın günümüz toplumuna ve günümüz insanlarına çok yakın, günümüz insanların şu anda yaptığı bir hareket olarak görüyorum insanlarda ya da öyle o alışkanlığın insanların artık edinmeye başladığını düşünüyorum. Ve günümüzde çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum bu fikrin. Onun hakkında konuşmak istemiştim ama şimdi notlarıma bakıyorum. Ondan önce bahsetmem gereken bir konu var mı? Şuna hiç değinmedik. Ölme sahnesi. Nasıl öleceğini bilmek. Nasıl öleceğini bilmek hayatı değerlisizleştirir mi? Ya da belki de hayatını daha mı değerli kılar? O ölüm sahnesi hakkında ne düşündün sen? Ölümünü görmek istemişti. Ve ölümünü gördükten sonra verdiği tepki de çok daha güvenli
evet.
olduğunu söylemişti. Çünkü ne zaman öleceğini bildiği için bir sürü şey deneyimleyebileceğini söylemişti o cadıya.
Evet, daha özgür bir hayat yaşayacağını ve daha özgür hissedecek birçok aldığı kararda, birçok işte yaptığı eylemde daha özgür bir hayat yaşayacağını söylüyor. Yani gerçekten de Edward Bloom'un tasvir ettiği hayatta kendisi çok özgür ve her zaman istediği şeyi yapan bir şeymiş gibi yani bir insanmış gibi her zaman gerçekten yapmak istediğini yapan çok özgür işte mesela devle yürüyorlar ben kestirmeden gideceğim deyip Spectre'a gideceği zaman işte hani işte o Spectre'a gidiyor ondan sonra Spectre'dan tekrar çıkmak istediğinde bütün orman üstüne doğru kapanıyor ve öleceğini düşünüyor sonra diyor ki benim ölümüm şu an gelmedi diyor ve bir anda kendini çok daha özgür hissederek oradan çıkıyor, gidiyor.
Aynen
Yani ölümünü bilmek aslında hani birçok yerde söylenir. Hani ölümünü bilmek insanı çok özgürleştiren bir mesele aslında felsefi
öyle.
açıdan.
Evet. Ama ben düşünemiyorum kendi ölümümü bilerek yaşayacağım. Herhalde hep aklım o ana giderek yaşardım. Daha tedirgin olurdum gibi geliyor belki ama tabii.
Yani tabii her insan ben hani şu an bunu söylemek tabii ki çok kolay ama hani yapması da.
Evet. Ki bu karakterin o yaşta bile çok samimi bir şekilde korkmadan bunu söylemesi zaten Edward Blum'un nasıl bir adam olacağını işaretti.
Evet.
Gerçekten ne kadar gerçekçi bir masal olsa da gerçekten yani çocuk masallarından fırlamış gibi neşeli, cesur bir karakterdi. Hala düşününce yüzüm gülüyor o karakteri.
Evet. Ya bir de Ewan McGregor yani
Evet
ben de
yani.
hani çok yeri ayrı olan bir oyuncu şey
Aynen
olarak ya yani hem Obi-Wan Kenobi olsun hem de Trainspotting'den de bende yeri çok ayrıdır yani.
öyle.
Hani
Evet.
onu bir de burada izlemek ayrı keyif vericiydi yani.
Biz de Star Wars'un belki ilk çıktığı dönemlerde doğmadık yani yetişemedik ona fakat hepimiz Obi-Wan olarak biliyoruzdur çocuk olarak Ewan McGregor'ı mutlaka. Küçükken izlediğimiz ilk Star Wars filmlerinden biri.
Yani benim mesela hani ben ilk üçlemeden önce işte Episode 1, 2, 3'ü izlemiştim. Ve hani Obi-Wan benim hani çocukluğumda büyürken her zaman tanıdığım bir adamdı yani.
Evet.
Hani Ewan McGregor'ın gerçek isminin Ewan McGregor olduğunu bilmeden önce hep
Hani öyle
Obi-Wan
Obi-Wan'dı
demiştim.
bizim için. Evet. Sanki şey gibi yani küçükken tanıdığın bir adam, küçükken tanıdığın birini bir daha ekranda görüyorsun gibi çok keyif vermişti izlerken.
Evet, bir de
aşina
oyunculuğu gerçekten yani üst düzey bir herif. Yani.
Evet, sen çok söylemiştin üst düzey... o aksanları yapması ne kadar güzeldi.
Evet. Yani diğer oyuncular da gayet hı-hı. başarılıydı. Evet. Mesela Helena Bonham Carter olsun. Şey olsun.
Evet. Bu ama Will Bloom'u oynayan adamı ben daha önce başka hiçbir filmde görmedim. Belki benim.
Ben yani şu an ismini şimdi. Hatırlamıyorum ama kaç filmini daha izlemiştim.
Billy Crudup'muş adı. Yanlış telaffuz etmediysen.
Yani şu an izlediğim şeyi yani filmlerin ismini hatırlamıyorum ama hani şeyi hatırlıyorum. Sima olarak kendisini hatırlıyorum hı-hı. birkaç filmden.
Ha, Watchmen'de oynamış, doğru. Ben tanıyamamışım. Ha, Alien'da oynamış. Ve tabii yine çok bilinen kült filmlerde oynamış.
Evet, şeyler yani Spotlight'ta, hı-hı. Spotlight gibi filmlerde de oynamış.
Hı-hı. Evet, yani kadro güzel, yönetmen şu an yani bildiğimiz en parlak yönetmenler arasında olmasa da aktif olarak film üreticiliği içinde olan. Yine de en tanınan isimlerden biri. Gayet güzel bir kadrosu, güzel bir hikayesi olan.
Marion Cotillard da var. Yani o da şey, evet. hem çok iyi bir oyuncu hı-hı. hem de maşallah çok güzel bir kadın.
Aynen öyle. Jessica Lange, onu da sinema olarak hatırlıyorum. O da şey iyi oynuyormuş. William Bloom'un karısına. Evet, William Bloom'un karısına. Evet. Film. Başka eklemek istediğin bir şey var mı senin?
Filmle ilgili yok. Eğer hani sosyal medya şeyini konuşalım diyorsan oraya geçebiliriz.
Yavaş. Olur, geçebiliriz.
Sen başla. Top sende.
Ben başlayayım. Yani nasıl söylesek, yani burada da Amerika'nın buhranda olduğu bir dönemin içinde yaşamış bir adam. Bizim günümüzde de çoğu insanın hangi ekonomik grubun içinde olursa olsun çok ağır değil ama çok monoton, çok önceden belirlenmiş ve çok sıkışık programların içinde yaşadıkları hayatlar var. Yani hayatlarını aynı rota içinde belli bir okuldan, belli bir eve, belli birbirine benzer görevler içinde yaptıkları, birbirine benzer sıkıcı bir düzenin içinde yaşıyoruz artık var olduğumuz zamanı. Belki teknoloji çoğu şeyi kolaylaştırdı fakat teknolojinin kolaylaşmasıyla birlikte sorumluluklarımız da arttı. Yani bilim zamanda yaptığımız iş arttığı için artık çok daha dolu programlarımız, eskiye göre çok daha fazla çalışmamız gereken bir hayatta yaşıyoruz. Fiziksel olarak çalışmıyoruz belki ama her an daha fazla şey istenen bizden. En küçük yaştan bile artık çocukların eğitim adı verilen şeyin içinde yarıştığı bir hayattayız. Yani Edward Bloom'un hikayelerindeki, masallarındaki anlattığı hayatı belki özleyecek, ona gıpta ile bakacak insanlar olduk bence bu yıllarda. Ve şimdi de işte hani sanal gerçekliğin hala günümüzde tamamıyla kullanıldığı bir dünyada değiliz fakat onun habercisi olan sosyal medyanın, internetin içinde anonim olarak ya da kendi ismimizle kendimizi istediğimiz gibi tanıtabildiğimiz gibi tanıtabildiğimiz başka bir dünyaya girebilme hakkımız var. Artık bu yeni teknoloji sayesinde. Ve yani çoğu insanda artık herhalde normal görüştüğü ve yüz yüze tanıştığı insanlarla yaşadığı olaylar kadar sosyal medya üzerinden aldığı cevaplarla, oradan aldığı beğenilerle, orada yansıttığı kişiliğin başka insanlar tarafından çektiği ilgiyle aynı derecede gerçekten yüz yüze karşılaştığı insanlardan aldığı ilgi kadar mutlu olabildiği bir dünyada yaşıyoruz. Ben bu konuda çok benzeştirdim ve bağdaştırdım. Yani Edward Bloom'a burada hak vermiştim. Gerçekten yaşadığı kötü hayatı katlanılabilir kırmak için hayalleriyle bu hayatı süslemesinin iyi bir şey olduğunu düşünmüştüm. Fakat günümüz insanında baktığımda bunun çok da iyi sonuç vermediğini düşünüyorum. Çünkü insanlar var olan kötü hayatlarını güzelleştirmek için aslında bir şey yapmayarak var olmayan diyemeyeceğim ama yani bir kaçış noktası olarak bunu kullanıyorlar ve ne kadar kaçarak bunu sürdürebiliriz bunu bilmiyorum. Yani bütün düşün, Yani şimdilik bu kadar diyeceklerim. Sen ne söylersin?
Yani mesela dediğin gibi işte sosyal medya, yani yaşamadıkları hayatları insanlar yaşıyorlarmış gibi göstererek işte belirli beğeniler aldın. Instagram'da işte şu kadar beğeni aldın. O senin bir statünü belirtiyor, bir şeyini belirtiyor. İşte Instagram'da bu kadar beğeni alınca mutlu oluyorsun. At bir yemek yerken yemeğini çekip yemeğe atmışsın. İşte biriyle fotoğraf çekmişsin. Bakın biz mutluyuz diye. Bunu sadece göstermek için atan insanlar, hani o beğenilerle mutlu olması bir noktada gerçekten hem onlar için, yani onlar için üzücü bir durum ve hani şey, yani ya Edward Bloom da gerçekten hayatını hani olmadığı gibi anlatıyor. Belirli yaşadığı öğelere de dayanarak, ama bana Edward Bloom biraz daha şey gibi geldi. Arkasında bırakmak istediği ve iyi hatırlanmak istediği için hep hayatını bu şekilde yansıtmış. Kötü ve olumsuz tarafları ve gerçekliği de anlatabilirdi. Ama bu iç karartıcı ve depresif taraflarını onlara aktarmaktansa hikayeyi kendi sevdiği ve insanların da iyi hatırlayacağı, eğleneceği bir şekilde bırakmak, hani onu hani sonunda dediği gibi, hani gerçekten onun bir mirası ve bir ölümsüz olarak ölümsüz olmasını sağladı. Ama hani şu anki işte şu anki modern dünyada sosyal medyada özellikle insanların Instagram'a atacağı küçücük bir fotoğrafı bile evire çevire düşünmeleri, sırf fotoğraf için anı yaşamaktan vazgeçip onun önünde fotoğraf çektirip sonra gitmeleri, yani ve insanların oraya yani bir kalp bırakmasının, yani onları daha çok mutlu etmesi, o anda yaşayabilecekleri tecrübeden, hani gerçekten modern dünyanın insanı için kötü bir şey ve hani üzücü bir durum şey olarak da.
Evet. Yani şeyi düşünmüştüm, yani Edward Bloom'a ben burada hak veriyorsam neden yaşadığı hayatı beğenmeyip de sosyal medyada kendi istediği gibi bunu yansıtan birine hak vermeyeyim diye. Fakat yani sen de dedin Edward Bloom, evet, yani o anıları kendi hayatını yaşıyor. Ardından beğenmediği geçmişini değiştirerek anlatıyor insanlara, eğer sorarlarsa veya canı ne zaman isterse. Ama günümüz insanı yaşadığı anı yaşamıyor. Yaşadığı anı kaçırıyor. Ve bu, evet, bu gerçekten çok zararlı bir şey düşündüğün zaman. Belki Edward Bloom gerçek hayatı yaşıyor ve yaşadığını beğenmeyerek bunu değiştiriyor. Fakat bu insanlar daha yaşadığı anın ne olacağını bilemeden bunu deneyimleme fırsatını kaçırarak yaşıyorlar.
Eğer ki ileride bir noktada şey konuşursak,
Yani.
neydi filmin ismi, sen Paprika'nın yapımcısından,
Inception.
yönetmeninden, yok Inception değil de şey,
O
Perfect
şey,
Blue.
Perfect
Perfect Blue konuşursak, yani çok iyi bir animedir. Perfect Blue konuşursak sosyal medyanın, yani 97'de yapılmasına rağmen
Rağmen
sosyal
evet.
medyanın o kadar aktif olmadığı bir dönemde, hani sosyal medyadaki o emoji, mükemmel insan modeli ve kendini ona uydurmak için yapılan ve verilen çabalar
Çabaları.
işte, ve bunun insanı ne kadar yaraladığı
Evet,
üzerine.
ona ulaşmak isteyip ulaşamayan insanların acımasızlığını.
Evet. Güzel bir film. Bir
Evet.
noktada konuşursak aynı şeyleri de orada
Büyük
da
ihtimal evet, orada
söyleriz.
da söyleyeceğiz. Evet, o
Ne
zaman.
yapalım? Kapatalım mı
Yapalım.
burada?
Evet, kapanışı geldi galiba kendi kendine. O zaman açılışı ben yaptım, kapanışı sen yap. Ben küçük şeyler söylemek istiyorum. Umarım
Tamam.
beğenmişlerdir. Dinleyen insanlar,
Evet.
dinleyen olursa ne zaman dinlerler bilmem. Biz tabii, yani ben film uzmanı izlemiyorum. Ben düşüncelerimi söyledim ve bunu paylaşırken keyif aldım. Umarım dinleyenler de dinlerken keyif alırlar. Onlar da ileride olursa umarım kendi düşüncelerini bizimle paylaşabilecekleri bir ortama ulaşırız. Ben heyecanla bekliyorum. Dinleyicilerimizle konuşup birbirimize bir şeyler paylaşabileceğimiz günleri, herkese iyi akşamlar diliyorum.
Arda'nın da dediği gibi bu hani ilk denememizdi.
Hı.
Umarım ileride tecrübe kazanır ve daha da iyi oluruz. Tabii ki film uzmanıyız veya film eleştirmenliğinde uzmanız gibi bir şey demiyoruz. Ama bunu hani hem bu karantina günlerinde keyif almak için
Hı.
yapılabilecek güzel bir aktivite olduğunu düşündük. Hem de bu şekilde hani kendi aramızda konuşuyorduk. Neden kaydetmeyelim dedik ve şimdi buradayız. İlk bölümün de sonuna geldik.
Evet.
İkinci bölümde de bir film konuşmak istedik.
Hı. İkinci bölüm için adaylarımız
Farklı
var
bir
mıydı yoksa karar vermiş miydik? Daha hiç konuşmadık ya da galiba, değil mi?
şey demiştik. Ridley Scott'tan Blade Runner'ı konuşalım.
Hı, doğru, evet.
Orijinal Blade Runner.
Hı, evet.
1982.
Hı.
Biraz daha farklı bir janraya gidelim ve
Tamamdır.
Blade Runner'ı konuşalım.
Evet. O zaman
Blade Runner 2049'a da küçük küçük değiniriz.
hı. Aynen öyle. Onu da sonra uzun uzadıya inceleriz kendi başına.
Evet. Haftaya Blade Runner konuşacağız. Eğer ki bunu dinlediyseniz
Evet.
haftaya da izleyerek gelin
Hı.
Blade Runner'ı.
Çok da keyif alarak dinlemiş
Dinlediğiniz için
olursunuz. Hı.
evet. Dinlediğiniz için de teşekkürler.
Evet.
Kırmızı panodan bu haftalık bu kadar.
Bu kadar. Haftaya panomuzda Blade Runner var.
Evet.
Görüşürüz.